Sorular daha liselerin sorularının kıymetli tahlil edilerek bu haftaki programımıza 19. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler, hoş bulduk. Sağ olun.
19. sözün 1. deşasının sonundan zira o la ilahe illallah der, dava eder. Bütün sağ ve sol yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadak da ve bir hakkı natak da derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddeaya parmak karıştırsın? Bu metinle ilgili iki şıklı sualımız olacak hocam. Birincisi, sağ ve sol tarafta saf tutan nurani zakirler ifadesinde her iki tarafın ortak paydası olarak zakirler tabirinin kullanılması nasıl anlaşılmalıdır?
İki taraf deyince ne anlamıştık? Geçen ders. Bir önceki paragrafım geçiyor. Yani mazi cihetinde bütün enbiyanın diyor değil mi?
Evet.
İstikbalde bütün enbiyanın. Evet. Sağ ve sol enbiya evliyayı kastediyor. Her iki grup da ne yapıyorlar? Aynı kelimeyi tekrar ediyorlar. Aynı hakikati zikrediyorlar. Nedir o hakikat? La ilahe illallah.
Evet.
Zikrini her iki taifede yapıyorlar. Buradaki zakir denmesinin sebebi, hikmeti soruluyor herhalde.
Evet.
Zakir malum, kelime manası zikir hatırlama demek, hatırlama.
Evet.
Zakir de hatırlayan demek. Kelime manası bu. Şimdi demek ki hatırlama deyince ne hatırlanır? İnsan gaflet ettiği, unuttuğu bir şey hatırlanır değil mi? İnsan mesela dünyada yaşıyor, kainattan hassiz nimetler ona akıyor, geliyor. Hiç aklına gelmiyor ki bunları kim gönderiyor? Değil mi?
Evet.
Yahut kendisi işte dün bir nutfeyken bugün insan olmuş, telak etmiş, anlayan, konuşan, iş yapan bir varlık haline gelmiş. Yahut dünkü yumurta bugün uçan bir varlık haline gelmiş. Dünkü çekirdek bugün ona meyve veren bir ağaç haline gelmiş. Bütün bunları gördüğü halde unutabiliyor yani, dikkat almadan. Sadece kendi dünyevi işlerinde, yani nefsinin tatmininde, ilahir dalmış olarak bunların gafil yaşayabiliyor. Bunların hatırlatılması lazım.
Evet.
İşte buradaki peygamberlerin demek ki görevi insanı hatırlatmak. Neyi hatırlatmak? Bir, kul olduklarını, mahluk olduklarını, yaratıldıklarını. Dolayısıyla kendilerini bir yaratan olduğunu, bir halikleri olduğunu hatırlatmak. İkincisi, kainatın onlara hizmet ettiğini, bu kainatın bir hikmet ve rahmet, bir kudret tarafından terbiye edilip onların imdadına gönderildiğini. Nitekim Fatiha'da bu mana çok açık görünüyor. Önce elhamdülillah diyoruz, değil mi? Bütün metü sana Allah'a mahsustur, kısaca. Sonra Rabbül Alemin geliyor. Niye mahsustur? Çünkü bütün alemleri o terbiye etmiştir. Bundan gaflet ediliyordu. Çünkü bütün alemleri Allah'ın terbiye ettiğinden gaflet edildi mi? O zaman iki şık çıkıyor insanın karşısında. Ya böyle gafil yaşayacak. Gafil yaşayacak. Yahut da işte Allah muhafaza diyelim mesela ateşe tapıyor adam. Rabbül Alemin de buyuruyor ki bütün alemleri o terbiye etmiştir. Ateş de bunlardan birisidir. Böyle terbiye edilene tapılmaz. Değil mi?
Evet.
Bütün bu hakikatler açık olduğu halde insanlar unutabiliyorlar bunu. Ya taatile yani inançsızlığa yahut şirke düşebiliyorlar. Geçmiş peygamberlerin büyük mücadelesi daha çok şirkle olmuş yani. Peygamberimizin de büyük mücadelesi şirkle olmuş. Yani Allah'a şerik koşan, putları tapanlarla olmuş büyük mücadelesi. Tatil, inançsızlık çok azmış o zamanlar. Yanlış inançlar daha çok hakim imiş. Onun bütün peygamberler de la ilahe illallah dersini vermişler. Ya ondan başka hak mabut yoktur.
Evet.
Bunun izahı sanırda daha geniş yapılıyor. Kısaca söyleyelim. Allah isim bütün esma için aldığı için la ilahe illallah dersini vermek esma hüsna dediğince tevhid dersi vermek demek oluyor. Değil mi?
Evet.
Bu mana olarak var Risale-i Nur'da. Yani la ilahe illallah deyince la halik illallah var onun içerisinde. Ondan başka halik yoktur. Değil mi? La razıkı illallah var onda. Ondan başka rızık verici yoktur. La maliki illallah var onun içinde. Ondan başka malik yoktur. İlahir. Ondan başka muhi, ondan başka mimit yoktur. Bütün bu tevhidi mertebeler oluyor bunlar. Bütün bunları bütün peygamberler ders vermişler insanlara. Ta ki şirke düşmesinler. Tek mabud, tek halik, tek razık olarak Allah'ı tanısınlar diye. O bakımdan bu tabir üstad kullanmış, zakir dedi.
Dolayısıyla evliyalar da aynı manayı yapmış.
Evliyalar da aynı şey tabii. Evliyalar da zaten hadis-i şerif var malum. Benim ve geçmiş peygamberlerin en büyük kelamı La İlahe İllallah'tır. Evet. En büyük zikir La İlahe İllallah'tır zaten. Evet. Onun için de üstad bu kelime-i tevhid almış olabilir. Bir de dediğin gibi şirki kökünden kesen La İlahe İllallah ve onun mertebeleridir.
İkinci şıkkı, sorumuzun ikinci şıkkı icma ile manen sadakta ve bil hakkı natakta derler cümlesindeki manen tabirinden kastedilen nedir?
Manen yani geçmiş peygamberler, peygamberimizle madden buluşmamışlar ya. Evet. Manen buluşmuş olabilir de çünkü Miraç'ta bu manevi buluşma oldu değil mi? Onun dışında da olabilir. Bilemiyoruz o alemleri. Buradaki manenden maksat yani cismen peygamberimizle aynı dönemde yaşamış değiller ama aynı davayı kendi asırlarında insanlara tebliğ etmişler. O zaman ne oluyor? Manevi bir ittifak oluyor peygamberimizin davasına. Bütün peygamberler manen iştirak etmiş oluyorlar. Evet. Manen bence şeyin zıddı burada, cismen bulunmanın zıddı. Evet. Beraber değiller ama aynı davayı bugünkü tabiyle gitmişler, tebliğ etmişler insanlara, iddia etmişler. O mana, manen.
İkinci deşa, o nurani bürhan-ı tevhid nasıl ki iki cenahın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor. Öyle de Tevrat ve İncil gibi kütüb-i semaviyenin yüzler işaratı ve ilhasatın binler domuzatı ve hatiflerin meşhur beşeratı ve kahinlerin mütevatir şehadatı ve şakk-ı kamer gibi binler mucizatının delalatı ve şeriatın hakkaniyetiyle teyit ve tasdik ettikleri gibi zatında gayet kemaldaki ahlak hamidesi ve vazifesinde nihayet hüsnündeki sezaya-i faaliyesi ve kemal-i emniyeti ve kuvvet-i imanını ve gayet itminanını ve nihayet hüsukunu gösteren fevkalade takvası, fevkalade uburiyeti, fevkalade ciddiyeti, fevkalade metaneti davasında nihayet derecede sadık olduğunu güneş gibi aşikare gösteriyor. Haşiye Hüseyin'in Cissi Risale-i Hamidiyesi'nde 114 işaratı o kitaplardan çıkarmıştır. Tahriften sonra bu kadar bulunsa elbette daha evvel çok tasihat varmış. İkinci eşyayla ilgili birkaç şıklı sorumuz var Zekuzan ile. Birincisi, o nurani bürhan-ı tevhid ifadesinden nurani tabirinin izahını alabilir miyiz?
Nurani Üstadın kendi ifadesiyle mahiyeti nur, hüviyeti nurani olan diyor peygamberimiz için. Mahiyeti nur, evet. Hüviyeti nurani. Sanki oraya dayanıyor gibi. Mahiyeti nur olması nasıl oluyor? Mahiyet bir şeyin ne olduğu, mahiyet bir şeyin ne olduğuna deniyor. Hüviyet de o mahiyeti diğer mahiyetlerden ayıran şeye deniyor. Mesela ikimizin mahiyeti insan. Evet. Ama sizinle bizim hüviyetlerimiz farklı değil mi? Şimdi peygamberimizin mahiyeti nur, hüviyeti nurani. Mahiyet deyince ustadın yine bir ifadesini hatırlayalım. Hakiki hakaki eşya esma-i ilahiyedir diyor. Bir cihete her şeyin mahiyeti esmaya dayanıyor. Yani her şeyin mahiyeti bir cihete nurani oluyor. Ama bütün esma en mükemmel şekilde peygamberimizin ruhunda tecelli etmiş. Onda tecelli etmiş. Yani kemali onda. Dolayısıyla onun mahiyeti nur oluyor yani. Bütün esmanın azami derecesine basar. Bütün esmada nurani olduğuna göre zaten peygamberimizin mahiyeti ne olmuş oluyor? Nur, hüviyeti de nurani olmuş oluyor. Yani o nur hüviyetine de aksediyor. Cismine de hakim oluyor. Yani malum arkadan da görmüş peygamberimiz, arkadan gelenleri de. O da hüviyetinin nurani olmasından. Mesela biz sadece önünü görüyoruz çünkü hüviyetimiz nurani değil. Cisimle kayıtlıyız. Görmemiz cisimle kayıtlı. O bakımdan bizim hüviyetimiz nurani değil. Ruhumuz bir derece Esma-i Hüsna cihetiyle hani kesif değil, maddi değil, nuraniye yakın ama hüviyetimiz öyle değil. Peygamberimizin hem mahiyeti nur, bütün esmaya azami derecede mazhar, hem de hüviyeti nurani, ona nurani dedi. Ona nur dedi. Dolayısıyla o nurani, o nur hüviyete de aksetmiş, onu da nurani kılmış. Malum üstadımız evliyalar için buyuruyor ki, ruhlar cesetlerine galip diyor. Ruhu cesedine galip olan evliyanın diyor işleri, ruh mizanıyla oluyor diyor. Evliyanın ruhu cesedine galip olursa, ki bütün evliyaların feyizleri, geçen sohbette ustadan nakil yaptık, Makam Mahmud'dan geliyor. Değil mi? O Makam Mahmud'un sahibi olan Peygamberimizin elbette ruhu cesedine galip. Galip olunca o mahiyetindeki nur, hüviyetindeki nur, şey mahiyetindeki hüviyetine nur, tam aksediyor, o da nurani oluyor. O tabir bunun için kullanılmış. Şimdi zaten Tevrat ve İncil'den bahsederken nasıl bahsediyoruz? Tarif edilmiş semavi kitaplar diyoruz değil mi? 4 semavi kitap vardır diyoruz ama diğer üçü tarif edilmişlerdir. Bilhassa İncil, Tevrat. Tarif edilmiş ama semavi kitaptır. Yani menbaı, menşei semavidir. Ama arzda ne olmuş? Tarife uğramışlar. Evet. Ama yine semavi kitaplardır onlar. Evet. Ama bütün hükümleri semavidir, onu diyemeyiz. Niye? Çünkü tarif olmuşlar. Hükümleri kendileri semavidir. Hadi hükümleri semavidir diyemiyoruz. Çünkü çok tarif olmuş. Evet. Üstadınız bu tarifi birkaç maddede inceliyor. Birisi diyor, tercüme üstüne yapılmış. Dolayısıyla aslından çok uzaklaşılmış yani birçok yabancı kelimeler girmiş diyor. Bir böyle değişmiş. İkincisi diyor, birçok müfessirlerin izahları ayetlerle iltibas edilmiş, karıştırılmış. Onların fikirleri ayetlere girmiş. Zamanla onlar İncil olmuşlar ya Tevrat olmuşlar. Öyle addedilmişler. Üçüncüsü de kasten tarif edilmişler. Bazı kişiler de bazı nadan insanlar da diyor, onu kasten tarif etmişler. Menfaat karşılığı işte Tevrat'ta malum işte bir cezayı zenginlerden kaldırmak için Tevrat'ta o hükmü değiştiriyorlar. İşte Vela Teşter bir ayeti Semenen Galila ayeti bunu şey yapıyor, haber veriyor. Yani ayetlerimi ucuz fiyata satmayın, dünya karşılığı ayetleri değiştirmeyin manasına. İşte bizzat değiştirmişler yani zenginlerin, hükümdarların hatır için. Onun işledikleri suçları gizlemek üzere yahut cezadan düşürmek üzere değişiklik yapmışlar bile bile. Yani üç grup. Evet. Bunların üçü bir araya gelince ne olmuş oluyor? Semavi kitaplar tarif edilmiş oluyor artık. Ama yine menbaaları, menşeleri semavidir.
Evet. Üçüncü olarak Risale-i Hamidiye ve Hüseyin-i Cisne hakkında bilgi alabilir miyiz?
Şimdi bu konuda bir özet bilgi verelim şeyde seyircilerimize. Burada hepsini hatırlayamam şu anda. Kısa bir bilgi vereyim ben. Evet. Fakat madem bu görüntülerle beraber konuşulanlar da veriliyor değil mi şeyde? Evet. Dolayısıyla bir metin olarak takdim edeyim ben. İnşallah. Orada şey yaparız. Kısaca söyleyeyim sadece. Hüseyin'cisi işte ustadan 40-50 sene evvel dünyaya gelmiş. Yani 1840-45'lerde bir büyük zat. Ustadla benzerlikleri var bir noktada. O da şu. Tabii çok yani müşahıs olarak benzerlik. Ustad çok benzerlikleri var da. Bu da ustad gibi garıplarla mücadele etmek için, garbın tahakkümünden kurtulmak için fenle tekniğe ağırlık vermek gerektiğini savunmuş. Yani üstadımız malum Medrese-i Zehra üzerinde duruyor. Eski sayı zamanında çok üzerinde duruyor bunun. Yani din ilimleri, fen ilimleri beraber okutulsun diye çok büyük mücadele veriyor. Evet. Hüseyin'cisi de sanat okullarının artırılmasına büyük ağırlık vermek istemiş. Bakmış ki Garp'ta sanat okulları çok fazla. Şimdi Türkiye'de de başlıyor yavaş yavaş sanat okullarını artırıp liseleri azaltma çalışmaları var şu anda bildiğim kadarıyla. Bu zat Risale-i Hamidiye diye bir eser yazmış, onunla meşhur olmuş. Şunu arz edeyim, bu Sultan Hamid'e, Abdülhamid'e ithafen yazıldığı için ismi Seri Hamid olmuş. Bize konusu Sultan Abdülhamid değil. İsmi o yani, ona ithaf edildiği için Risale-i Hamidiye denmiş. Ondaki bahislerden birisi, Üstad da naklediyor, az önce de siz de okudunuz. Bu tarif olan kitaplarda bile, semavi kitaplarda bile 114 tane işaret bulmuş Peygamberimize, bizim geleceğine. Bunlar da Risale-i Hamidiye'de yer alıyor. Demek ki o isim Abdülhamid'e ithaftan dolayı geliyor. Konu Abdülhamid olduğu için değil. Bu kitap ile meşhur olmuş. Başka eserleri de var. İnşallah arz ettiğim gibi bir özet olarak takdim ederim. İnşallah. Seyircilerimize bizzat oradan naklederiz. Evet. Takdim ederiz.
Dördüncü olarak İlhasat ne anlama gelmektedir? Risale-i Ahmediye'ye işaret eden bir misal verebilir misiniz? İşadat ve rumuzat arasındaki fark nedir?
İki soru var orada. Birisi İlhasat ne demektir değil mi?
Evet.
İlhasat Üstad'ın tabiyle kabile nübüvvet diyor. Peygamberimize peygamberlik gelmeden önceki harika halleri irhasat deniyor.
Evet.
Peygamber geldikten sonraki haller mucize oluyor. Mucize. İrhasat peygamberimizden önceki onun risaletini tasdik eden, ona delil olan olaylara irhasat deniyor. Bu irhasatı da Üstadımız üçe ayırıyor. Birisi semavi kitapların haber vermesi. Peygamberinin geleceğinden bu bir hasattır yani. Buna da Üstad çok misaller veriyor. İşte birisi işte Hazreti İsa'nın ben gidiyorum tarihte Faraklit gelsin. Mesela İncil'de geçen. Birisi bu. Diğeri de kahinlerin haber vermeleri. Kahinlerin, onda da risalelerde misalleri var. Birisi saati aklımda kaldığı kadarıyla. İşte Üstad nasıl diyor onun için? İşte bir et diyor, kemiksiz bir et, adeta başı gövdesine gömülmüş. Ve çok haberleri de şey çıkmış, doğru çıkmış, meşhur bir kahin. O da Peygamberimizden haber vermiş. O ve diğer kahinler. Üçüncüsü de Veladet-i Ahmediye gecesinde diyor Üstadımız. Yani Peygamberimizin dünyaya teşrif ettiği gecede olan harika haller. Henüz Peygamberimiz dünyaya teşrif etmiş ama Risalet görevi verilmediği için onlar irhasat oluyor. Yani ta peygamberlik görevi verilinceye kadar olan bütün harika haller irhasata giriyor.
Evet.
Onun için Veladet-i Ahmediye gecesindeki harika haller de irhasata girer. Bunlardan işte birisi Kabe'deki putların yüzüstü yere yıkılmaları.
Evet.
İrhasattır bu. İşte bir diğeri işte Kisra'nın meşhur sarayının 14 şerefesinin düşmesi.
Evet.
Kisra şeye deniyor. İran padişahların ünvanı Kisra.
Evet.
Yani İmparator Hakan gibi bir isim yani o da. İran padişahlarına Kisra deniyor. Kisra'nın işte 14 meşhur sarayının 14 şerefesi birden o gece düşüyor. Bir başkası da işte Mecusilerin taptıkları ateş o gece sönüyor. Değil mi? Dolayısıyla bunlar da irhasata giriyor. Demek ki işte İran'ın Müslüman olacağına da işaret var. Şeylerin düşmesinde, şerefelerin düşmesinde. Nitekim sonra Hazreti Ömer zamanında malum İslam'ı kabul ediyorlar. Ateşin sönmesiyle ateşperestlik sönmüş oluyor. Putların düşmesi putperestlik bitiyor. Yani o gece olan, vuku bulan irhasatlar daha sonra ne olmuş? Aynen tahakkuk etmiş.
Evet.
Aynen tahakkuk etmiş. İrhasat mı da deniyor?
Evet. İkinci şıkta hocam, işaretle rumuzat arasında fark var mı?
Cümle nasıldı başı?
Cümlenin başı çok geriye gider mi hocam? Hı. İşaret ile rumuzat arasında fark var mı diye.
Öyle sorun.
Evet.
Peki. Neyin işareti rumuzat? Fark etmez.
Hatiflerin
mi? Meşhur bir işareti diyor. Kalsın. Yok şart, evet. Şart değil. Şimdi...
Kütüb-i Semaviye'nin yüzler işareti.
Heh.
İlhasatın tamam. Binler rumuzatı.
Tamam. Kütüb-i Semaviye'nin işaret. İşaretle rumuzat arasındaki fark şu. Rumuz yani daha şey. Önce şey sarahat geliyor, sonra işaret gelir. Rumuzat gelir, sonra işaret gelir. Değil mi?
İşaret, sonra rumuzat.
Öyle mi? Önce işaret gelir, sonra rumuzat gelir. Yani incelik farkı var yani. İncelik farkı var. Bunu mesela en güzel misali Üstad da veriyor zaten. Orayı tekrar hatırlayalım. tekrarda fayda var. Şimdi lem yerif ve lem yulet. Değil mi? Salate nedir bunun? Sarih manası. O doğmadı ve doğurulmadı. Açık manası bu. Cenab-ı Hak doğmaktan, doğurmaktan münezzehtir. Kendisi, zatı. Ha, işare manası ne oluyor? Doğup doğuranı ilah olamazlar. Değil mi? Doğuran ve doğuranlar ilah olamazlar. Ha. Bir perde daha geriye gidiyoruz. Bu sefer rumuzat değil mi? O ne oluyor mesela? Yunusların kendi izahı. Mesela sebepler ilah olamazlar. Çünkü onlar da doğup doğuranlar grubuna giriyor. Mesela Türkçemizde var ya toprak ana diyorlar. Değil mi? Toprak ana. Şimdi toprak da ilah olamaz. Onun doğurduğu ağaçlar da ilah olamaz. Yahut ağaçlar da ilah olamaz. Onların doğurduğu meyveler de ilah olamaz. Ha işte daha büyütürsek, yani genişletirsek, kainat usta ağaç diyor, insana meyve diyor. Diğer hayvanata da meyve diyor, bitkilere de meyve diyor. İnsan en mükemmel meyvesi diyor usta. Demek ki kainat ilah olamaz. Efendim, diğer nebatat, hayvanat, insanlar da ilah olamazlar. Çünkü niye? Doğup doğuranlar grubuna bunlar giriyor. Yine üstadımız bir başka manada şunu veriyor. Felsefecilerin ukul-u aşere inancı şey var ya, görüşü. İşte on akıl. Birinci akıl, ikinci akılı yapmış. O da üçüncü akıl, o da dördüncü akılı. Bunlar da doğup doğuranlar grubuna giriyor. Bunlar hiçbir ilah olamaz çünkü ya doğmuşlar ya doğurulmuşlar. Ukul-u aşereye de diyor. Bu şey yapıyor. Lemilet ve lemilet ukul-u aşere. Ya on akıl fikrini de çürütüyor. Bunlar işte remizde daha gizli manalar oluyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de bir de şey var, batini manalar var. O da daha farklı yani. Rumuzat'tan da biraz daha farklı o. Kısaca bahseder misiniz bundan? Direkt ilgisi yok ama dolaylı ilgisi var. Bir de batini manaları var. Zahiri mananın dışındaki manalar bu. Fakat burada önemli olan bir kaydı var. Batini mana verilirken zahiri mana aynı muhafaza edilecek. Zahiri mana vardır. Bir de bunda şu batini mana vardır. Bazı insanlar tüm zahiri inkar ediyorlar. Batinlilik diye bir görüş var. Yanlış telakki. Tamamen batini mana veriyorlar bütün ayetlere. Bu tamamen yanlış. Ama zahiri kabul ediliyor. Bir de batinde şu manası var deniliyor. Daha gizli manası var deniliyor. İşte buna bir misal, bilmiyorum daha önce söyledik mi? Sohbetlerde bazen naklediyoruz. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri Belkıs'ın tahtı meselesi var, tahtı Belkıs'ın nakli. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın mektubu şey gelince Belkıs'a Hütüt tarafından, işte Belkıs etrafındakiler diyor ki işte böyle mektup geldi, nedirsiniz? Onlar diyorlar ki işte biz kuvvetliyiz, güçlüyüz, vururuz, kırarız falan manasında laflar ediyorlar. Belkıs da diyor ki bak diyor, iyi düşünün diyor. Yani mana bu tabii, ayetlerin aklımıza kalan manaları. Diyor ki bak iyi düşünün diyor, hükümdarlar bir şehre girdiler mi, bir ülkeye, bir memlekete. Oradan bütün azizlerini zelil ederler diyor. Yani bugün komutansınız falan falan ama yarın perişan olursunuz. İyi karar verin diyor yani. Şimdi bu zahir mana. Şimdi bu aynen kabul edilecek. Süleyman Aleyhisselam var, Hütüt var, mektup var, Belkıs var, etrafındaki müşavir heyeti de var. Değil mi? Zahir mana bunlar var. Batini mana ne? Diyor ki Belkıs'ın o sözün diyor manası, batini manası şudur. O batın değil mi? Ben diyorum. Abdülkadir Genel Hazretleri oradan şu manayı çıkarmış. Diyor ki bir kalbe de diyor Allah sevgisi girdim diye bütün sevgileri mahveder diyor. Allah korkusu hakim olduğum bir kalpte onda başka korku kalmaz diyor. Şimdi bu zahirde yok bu mana. Ama doğru bir mana, hak bir mana. Hem zahir kabul edecek hem batın kabul edecek. Şimdi bu manada Kur'an-ı Kerim'in çok batini manaları var. Hadis de var bu konuda. Her ayetin bir zahiri, bir batini, bir hadi, bir mutlaka vardır diye. Her ayette bu batini manalar da var. Ama bunu örnek olarak verdim ki bazı batini şeylere, batinlerin görüşlerine aldanmayalım. O tamamen tahrif oluyor Kur'an-ı Kerim'in haşa. Zahir inkar ediyor çünkü. Ama büyük evliyalar, işte az önce bir örneğini verdik. Gavs-ı Azam Hazretlerinden. Zahiri aynen kabul edip şu batini mana da vardır diyorlar. Bu manada Kur'an-ı Kerim bir der ya. Evet.
Beşinci olarak hocam, hatiflerden maksat nedir ve onlar için beşarat tabiri niçin kullanılmıştır?
Hatiflerin meşhur beşaratı değil mi geçiyor? Evet. Hatif işte gayipten sesler. Yani kimse de ortada görünmüyor. Evet. Bir ses geliyor, bir konuşma geliyor. Evet. Buna hatif deniyor. İşte bir de cinnilerin de kahin kısmına da hatif deniyor. Yani hatifin cinler. Demek bu tip sesler demek daha çok cinlerden geliyor. Başka türlü de gelebilir. Yani kelime manası o. Kendisi görünmüyor konuşanın ama bir ses geliyor gayipten. Buna hatif deniyor. İşte beşaret tabiri, çünkü o gelen sesler Cenab-ı Hakk'ın izniyle geldiği için İslam'ı tebliğ manasına geliyor. O cihete müjde oluyor yani insanlara, imana, İslam'a kavuşturan konuşmalar oluyor bunlar. Nitekim işte bir meşhur hatif, işte hak geldi, batıl gitti manasına. Hak geldi, işte batıl perişan oldu manasına bir ses duyuyor bir grup insanlar. Gayipten bir ses. Evet. Ve ondan bir kısmı Müslüman oluyorlar bu sesiyle. Evet. Oldu beşaret işte, değil mi? Evet. Bir de malum Peygamberimiz cinnilerin de peygamber olduğu için yani hatiflerin bu sözleri öncelikle cinniler için bir beşarettir. Yani kendi hemcinslerine haber veriyor ki ahirzan peygamberi geldi. Değil mi? Sonra o seslerle de bir kısım insanlara da bu hakikati duyuruyor. Yani. Evet. Beşaret kelimesi bence daha çok cinlere de bakıyor. Yani cine verirsek şeyi, hatifleri o cinlerin kahin kısmına verdiğimiz zaman bu gayipten gelen sesleri, o müjde öncelikle kendi hemcinslerinedir. Onlar ahirzan peygamberini müjdeliyor. Sonra da yer yer bizlere de duyuruyor o sesi. Böylece bize de müjde olmuş oluyor.
Altıncı olarak hocam, Şakk-ı Kamer hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz?
Şakk-ı Kamer. Şakk-ı Kamer malum ayın ikiye parçalanması,
evet,
yarılması ikiye, şak,
evet,
inşikak etmek, parçalanmak. Demek şak da ayın ikiye parçalanması bir mucize. Malum ustadın bir ifadesini hatırlayalım. Mucize Allah'ın fiilidir diyor. Mucize Allah'ın fiilidir. Peygamberin parmak kaldırması mucize. İşte o elin hürmetine bir de işte İslam hakkında şüphesi olan yahut İslam'ı kabul etmeyen o soru sahiplerinin ikaz irşadı manası, onlara bir hüccet olmak için ahirette. Buna rağmen inanmadınız. Yahut inandınız artık. Bununla inandınız. Bir Cenab-ı Hakk'ın ayı ikiye parçalaması hadisesi Şakk-ı Kamer. Bu gece olduğu belli zaten. Ay göründüğüne göre gece olan bir hadise. İşte Kureyş'in ileri gelenleri işte Peygamberimize gelip bir mucize istiyorlar. İşte o sırada Peygamberimiz de bir grup sahabeyle sohbet halinde. İşte işlerinde Hazreti Ali Efendimiz de var. İbn-i Mesud var. İşte Abdullah İbn Ömer var. Bir grup sahabeyle sohbet ediyorlar. İşte bu Kureyş müşriklerinin mucize isteklerine karşı Peygamberimiz elini aya doğru kaldırıyor. Ay ikiye parçalanıyor. İkiye bölünüyor. Bunu görünce müşrikler tabi gözlerine inanamıyorlar. İşte inanmak da istemiyorlar ya, bize sihir yaptı diyorlar. Bakalım herkes gördü mü bu mucizeyi? Sadece bu gruba mahsus bize mi bir sihir yapıldı? Sonra başka yerden gelen kervanlara soruyorlar. Onlar da gördük deyince buna da inanmıyorlar yani. Hatta diyorlar ki Ebu Talib'in yetiminin sihiri semaya da tesir etti diyorlar. Maalesef buna da inanmıyorlar. Sihir diyorlar. Ve bu konuda da bir ayet-i kerime nazil oluyor. Kısaca böyle. Daha uzun sürsek sorular İslamiyet'te geniş izahlar var. O siteye inşallah girer. Daha tafsilatlı bilgi alırız. İnşallah.
Ayrıca şeriatın hakkaniyeti nasıl nübüvvet-i Ahmediye'yi teyit ve tasdik ediyor?
Şeriatın hakkaniyeti deyince tabii şeriat geniş bir mefhum yani kavram. Üstadınız bunu şeriatın %99'u ahlaktır değil, ibadettir değil mi? Fazilettir, bir şey daha vardı. İbadettir, ahlaktır, ibadettir. Şimdi dolayısıyla bunun hepsi şeriat oluyor. Bunun tüm hakkında hak bilgileri Peygamberimiz insanlara öğretmiş. Allah hakkında hak bilgileri Resulullah Efendimiz insanlara Kur'an vasıtasıyla öğretmiş. Bütün batıl inançları sökmüş. Cenab-ı Hak hakkındaki doğru bilgilerin tümü Peygamberimizin de risaletine delil oluyor. İbadet hakkında bütün doğru bilgileri Peygamberimiz getirmiştir. Ancak Allah'a ibadet edilir. Daha önce ne diyordu bazı müşrikler, puta tapanlar? Biz puta tapıyoruz çünkü direkt Cenab-ı Hakk'a ibadet edilmez. İşte onlar şefaatçi oluyorlar Allah katında bizim için diyorlarmış. İyyâke nâbudu gelince o inanç gitti. İbadet hakkında da bütün hak bilgileri Peygamberimiz öğretmiştir insanlık alemine. Dolayısıyla bu bilgilerin de hakkaniyeti Peygamberimizin risaletine delil oluyor. Ahlak hakkında yine öyle. Bir de şeriat deyince bir daha çok hatırla gelen işte içtimai nizam ve düzen değil mi? O noktada da bütün aile hayatındaki münasebetlerden devlet yönetimine kadar her konuda en sağlam bilgileri Peygamberimiz vermiştir. Kur'an bütün hükümleri, ahkamı en sağlam, en mükemmeldir. Bu noktada da o hükümlerin mükemmelliği, hakkaniyeti Peygamberimizin risaletine delil oluyor. Çünkü ümmi bir zatın hem Allah hakkında, ahiret hakkında, efendim söyleyeyim, işte ibadet hakkında, içtimai nizam hakkında, devlet yönetimi hakkında en mükemmel bilgileri beşeriyete takdim etmesi, sunması düşünülemez yani tek kendi başına. Belli ki Allah'ın bildirmesiyle bildiriyor. Bunun tümü onun hakkaniyetine delil oluyor.
Evet. Doğru olsun, aziz insanım. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri bu haftaki programımızın sonuna geldik. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.